içeriğine ait bir tabii sonuç olarak o içeriğiyle evet. aynı olan şey demek istiyoruz. Ama bu o içeriğini
İçeriğini organize eden ilke ya da evet. mantık. Yani mantık ya da us, arus, oraya kadar kabul edelim. Arus'u ayrıştır. Nasıl ayrıştıracaksın?
Arus dediğimiz zaman bunu zaten dolaylı bir şey yapmış olmuyor mu? Yani şeyle...
Arıtıyoruz, arılaştırıyoruz.
Ama bir anlamda dolaylı kılıyoruz. Çünkü evet. Kimi görüntü bilimindeki bilinç biçimleriyle bir dolaylı bir şey olmuş oluyor.
Onu da hatırlatayım. Geçen haftaki haftaki konuşmamızda şunu demiştik. T'nin görüngü bilimini Hegel sistemin birinci bölümü olarak, dizginin birinci bölümü olarak tasarlıyor başlangıçta. Sonra çiziyor.
Bu kadar bunu yazıyor.
Yani şey yok. Ansiklopedinin öncülü yok. Ya da ansiklopedinin öncülü, dolayısıyla mantık biliminin de öncülü T'nin görüngü bilimi değil. O yüzden T'nin görüngü biliminden mantık bilimine geliyoruz. Onu mantık bilimi böylece dolaylı oluyor diyebiliriz. Çünkü genel olarak mantık bilimine giriş diye bir şey varsa zaten girişi kendisi dolaylılık olacak. Ama o dolaylılığı Hegel zorunlu olarak T'nin görüngü biliminde görmüyor. Yani ansiklopedide yok. Ansiklopedide şey var. Düşüncenin nesnelliğe karşı tutumları var.
Çünkü usul başlangıç olması lazım.
Oradaki o tutumların çözümlemesi aslında dizgenin dışında yapılan bir şey. Ama doğal bilince yardımcı olmak için, doğal bilince kurgu, düzleme, taşımaya doğru bir parça yardımcı olmak için amaçlanan bölümler onlar. Yani T'nin görüngü bilimi yerine ansiklopedide düşüncenin nesnelliğe karşı tutumları var. Onların fonksiyonları, görevleri aynı. O açıdan T'nin görüngü bilimi için şunları da söylemiştik. Bu çalışma Hegel'in erken çalışması. Yani dizgeyi önceleyen çalışması. Kay ile de konuştuk. Yani o da farkında ya da o da doğruluyor. Örneğin T'nin görüngü biliminin ön sözü T'nin görüngü biliminin yazılmasından sonra yazılıyor. T'nin görüngü biliminin ön sözü ve yapıtın kendisi arasında da şey var.
Ya Hegel'den bağımsız bir ayrım var. Şey diye de düşünebiliriz. Yani bilmenin yöntemi olarak düşünürsek mantığı, insan bilincinden us bilincine, yani anlat bilincinden us bilincine geçiş de, usa evet. geçiş de bir dolaylı bir şey değil mi aslında? Yani din görüntüsünü bir an için bırakalım.
Evet.
Yani bu saldık bilme dediğimiz şey bir anlamda dolaylı bir şey.
Ama tam tersinden bakarsan, eğer bir us varsa, açılmamış da olsa o bilinç biçimi, yani usla bilinç aslında aynı şeyler. Yani
usun belli, temellendirmesi gerekir demek isteyeceğim.
Evet. Yani ustan çıkan bir şey o şeyde, bilinçte.
Tabii ki.
Dolayısıyla yani sen belki...
Yani mantığın daha en başında aldığımız probleminden farklı bir şey değil. Yani aldığın şey...
Peki soruyu şöyle sorsam, mantık usun öncülü olabilir mi?
Kendi değil mi?
Tanrı'nın öncülü olabilir mi gibi bir
evet,
soru bu.
Evet. Yani kendi zaten çünkü.
Mantıksız bir şey, evet.
Tanrı'nın öncülü.
O zaman T'nin görüngü bilimi ne yapıyor? Olmaması gerekiyor. Ve Hegel T'nin görüngü bilimini daha sonra ansiklopedinin içine yerleştiriyor. Hem onun dizgeselliğini sağlamlaştırmış oluyor. T'nin görüngü bilimini reddetmiyor. Ama hem şeyi açısından, yeri açısından, topolojisi açısından şey var, bir aksaklık var. Hem de o aksaklıktan dolayı T'nin görüntü biliminin kendi iç yapısı şey değil, henüz bilimsel değil. Yani tam dizgesel değil. Yanlış değil ama yer yer oraya uymayan sonuçlar var, oraya uymayan, orada olmaması gereken içerikler var. Yani dini inceliyor, sanatı inceliyor vesaire bunlar... Mantık biliminin girişi olarak görülebilecek şeyler değiller.
Mantığın karşıtı var mı? Yani mantık kavramının karşıtı olan bir kavram var mı?
Ne olabilir?
Yani mantıksızlık olabilir ama hani çok evet. bana şey eledi geliyor. Yani zoraki bir şey gibi geliyor. Yani Yani mantıksızlığı neyle? İrrasyonel.
O kitabın arkasında şey var. Orayı bir onu yazdım oraya. Yani mantık ve ötekiler arasındaki yer. Logos hiç kuşkusuz fiziksel, özdeksel değildir. Doğru mu? Logos fiziksel, özdeksel değildir ama tinsel de değildir.
Hegel mantıksaldır.
Mantıksaldır. Bunu ben dedim. Evet, bu şeyde, arka sözde. Şimdi bu ilk satır, yalnızca metafiziksel ya da doğa ötesi değildir, logos, ama ayrıca metatinsel ya da tin ötesidir. Yani metafizik yeterli değil, logosu tanımlamak için ya da biraz betimlemek için. Yani doğa ötesi tin anlamına geliyor. Ya da en azından tin de doğa ötesi.
Evet.
Ya da doğaüstü. Doğasından korkuyor insanlar. Metafizikten de korkuyor. Düşüncesizlik diyeceğiz buna. Başka bir şey demeyeceğiz. Çünkü kavrama baktığın zaman doğanın ötesi demek zorunlu olarak irrasyonel demek değil. Yani doğanın ötesi tin denebilir. Ve ama tin...
Ama logos tinin de ötesi.
Logos tinin de ötesinde.
Metaspirit.
Metaspirit ya da evet bu. Şimdi burada şunu söylüyoruz, logos vardır, logos.
Ya bu gerçekten ben çok kolay kabul edildi bir şey değil Ömer'in söylediği. Zaten her zaman gidip takıldığın bir şeydir, sana da sorarım ama bir türlü de cevabını alamadım.
Yani. O zaman bu konuyu gerçekten burada çözelim çünkü bu zor bir konu.
Soru çok rahatsız eder bir derince, soru cevap alamayınca çok rahatsız olur insan.
Soruyu sorayım istersen de, yani hani Ömer dedi ya, mantık tin ötesinde dedi. Şimdi o soru bana şöyle geliyor, mantık tin ötesi mi yoksa tin mantık ötesi mi? Yani
mantık ötesi dediğimiz zaman mantığı yani kapsayan, mantık ötesi mantığı kapsıyor mu?
Tin öncülü gibi geliyor bana, tin mantığın öncülü gibi değil.
Evet.
Yani bir daha söyleyeyim mi?
Mantık mı logos mu?
Mantık, tin'in öncülüğü değil. Tin, mantığın öncülüğü değil.
Şimdi...
Yani mantığın olduğu yerde, usun bulunduğu yerde, usun çalışmaya başladığı yerde tinsellik başlıyor. Yoksa zaten tinsellik de olmaz. Şimdi bunu kaldırıp tinselliği usun önüne getirmek, bana göre
öyle bir şey söylenmiyor. Öyle bir şey söylenmiyor. Öyle bir şey söylenmiyor.
Hayır, o anlamda söylenmiyor.
Doğru. Ama öyle bir şey söylenmiyor zaten. Buradan anlamam
ben.
Yani dediğin doğru.
Tin ötesi demek.
Tamam. Yani, yani, zaten.
Tamam. Ama
mesela Ömer'in söylediği şeyden o anlam çıkmıyor
yok.
Bence.
Tin ötesi
bir anlam çıkıyor.
Ama tin
ötesi. La okuyayım.
Eşittir mantıksız.
Logos hiç kuşkusuz, bir daha kısa bir iki satır. Logos hiç kuşkusuz fiziksel, özdeksel değildir.
Tinsel de değildir.
Ama tinsel de değildir. Yani bu yalnızca metafiziksel ya da doğa ötesi değil ama ayrıca metatinsel ya da tin ötesidir. Tin ötesi olmak, tini öncelemek değil, öyle anlamamak gerekir. Yani tin ötesi olmak, tinle sınırlı olmamak demek her şeyden önce. Yani logos...
Tinle olmak.
Tinle sınırlı olmamayı anlıyorum ve kabulleniyorum.
Şimdi
mantığımla kabulleniyorum.
Materyalizme ama, göre, materyalizme
yani,
göre...
Yani ben tin şeyi, mantığı illa özdeksel bir şey olarak da almıyorum. Yani usul veya özdeksel bir şey olarak almıyorum. Yanlış anlama yani.
Yani mantık insan bilincinden bağımsızdır demek. Eğer yani mantığın tin ötesi olması ya da logosun tin ötesi olmasının anlamı mantık insan bilincinden, insanın bilgisinden bağımsızdır demek. Bu çok açık bir anlatım. Çünkü eğer insan bilinci yoksa mantık yoktur gibi bir şey söylemek zorunda kalacağız. Bu anlamsız olacak. İnsan bilinci yoksa ya da tin yoksa logos yine var. Çünkü doğa var ve doğa logosa göre belirlenen bir biçim diye düşünebiliriz. Doğanın yani yasal yanının
doğada
bir us var. Ve ayrıca
o, yani doğadaki yasa kavramından gelerek söylüyorum. Evet, evet, evet. Bu yani o şöyle söyleyeyim. İnsandaki us gibi mi çalışıyor veya doğadaki us yani bizim yasadan
bilinçle usu bir dakika Ahmet
bir uslanmama yapıyor. Şunu yani?
Dikkate alır o zaman daha iyi toparlamak bilinç için. Bilinç ve us aynı şey değil. Bilinç ve us aynı şey değil. Hegel yörünge biliminde bilinci inceliyor, usu incelemiyor. Mantık biliminde usu inceliyor, arı biçimiyle inceliyor ve doğada ve tinde belirli biçimlerinde inceliyor. Aslında tini inceliyor bir bakıma. Yani şimdi us ve bilinci ayırmak çok özsel. Doğada us var demek, doğada bilinç var demek değil. Yani mistisizme ya da o tür irrasyonalizme Hegel'in felsefesinden ve rasyonalizmden daha şiddetli olarak karşı çıkan başka bir bakış açısı yok. Yani doğaya bilinç yüklemek ya da logosa bilinç yüklemek gibi bir şey irrasyonel olacak. Yani çünkü logos dediğimiz şey, Anaxagoras'ın nous dediği şeyle aynı şey ve bu klasik felsefede çok daha kolay ele alınan bir problem. Öyle kafaları da karıştırmıyor ve şey de değiller. Yani onu güçlük de çekmiyorlar onu anlamakta, ele almakta. Ama yani modern kültür biraz daha bilinçleri deforme ediyor. Belki daha yüksek bir kültürel içerik gibi görünüyor modern kültür, modern bilinç. Ama daha şey, derinliğini kaybetmiş bir bilinç. O yüzden burada felsefenin alınması, kurgu felsefenin alınması çok daha zor oluyor. Materyalizmin alınması en kolayı. Şimdi materyalizm şeyi kabul ediyor. Doğanın varlığını kabul ediyor. Özdekselin varlığını kabul ediyor. Ve tinseli de reddediyor. Yani materyalizm bak şey yaparsak bu karşılaştırma işimize yarayacak. Materyalizm tinseli de reddediyor. Tinselin varlığını reddediyor. Yani ona bir varlık yüklemiyor. Eğer ikinci olana varlık dersek bir şey olur. Doğru olmaz o. Yani tinselin varlığını kabul eden, yani doğanın yanında tinselin varlığını kabul eden başka felsefeler de var. Herkes o kadar şey değil, kuşkucu değil. Ama logos üçüncü bir alan. Yani doğal ve tinsel olandan ayrı bir alan. Genellikle metafizikle karıştırılan şey o. Ama metafizik fizik ötesi olarak düşündüğümüz zaman doğanın da ötesi. Bu yani kavramları tasarıma bozmadan düşünürsek kendini gösteriyor. O Walter Yeşkel'e ben bu şeyi konuştum. Yani bu çok açık bir şey, bir problem. Var gibi de görünmüyor burada. Onun metafiziği problem olarak görmesinin nedeni metafiziğin o skolastik dönemde ve ona bağlı olarak kazandığı dışsal anlam yani esas nedeni o. Çünkü metafizikte insanlar genellikle onu anlıyorlar. Özellikle Avrupa'da, Türkiye'de biraz daha belki farklı anlaşılabilecek ama metafizik Tanrı'yla, ölümsüzlükle vesaire bu tür şeylerle ilgilen. Kant'a, bu da Kant'a bağlı. İrrasyonelle.
Yani onunla ilişkilendiriliyor.
Ölümsüzlük bu zorunlu olarak gizemcilik demek değil. Yani gizemcilik daha farklı bir şey. Ama metafizik şey, Kant'ın özellikle ona yani verdiği...
Metafizik uslamlamadan uzak bir şey.
Hayır.
Hayır.
Hayır. Yani metafizik...
Metafiziği...
Hegel şey diyor, metafizik...
Metafizikle nasıl bir uslanlama yapar? Metafiziği nasıl...
Şunu da dikkate alacağız, bu doğru bir çözümleme. Hegel, eski metafizik dediği şey aynı zamanda nesnel mantık dediği şeyle örtüşür diyor. Yani varlık ve öz öğretileriyle. Metafizik, şeylerin düşünceler olarak incelenmesi gibi anlaşılıyor. Yani metafiziğin şeyine bakın, Kant'ın nasıl anladığına ve ya metafizik herkese aynı şekilde anlaşılmıyor. Bir de o var. Yani Kant'ın anladığı metafizikle Descartes'in ya da Spinoza'nın ya da Leibniz'in anladığı şey aynı değil. O orada yine kavramın tasarıma bozulmasının sonuçlarını görüyoruz. Yani bu kadar göreli olmamalı bir kavramın
şimdi anlamı. Ben, yani bu şöyle diyeyim.
Burada biraz takılıyoruz galiba.
Yani büyük insanların metafizik yorumlarını, anlayışlarını bir tarafa bırakırsak, işin kökenine dönersek, metafizik yapımı sözünü kullanan kişi şey değil mi? Aristo değil mi?
Aristo değil. Aristo hiç kullanmamış bile.
Kim?
Rodoslu bir kütüphaneci kullanıyor.
anlamda yani fizikten sonra gelen anlamında.
Tabii Aristoteles'te yani, hiç yok. Aristoteles'in
kullanımı o anlamda değil.
Dışsal bir anlamda yani kitaplıktaki yeri açısından kullanılmış. Aristoteles'in fiziğini şeyden sonra organından yani fizikten sonra yerleştirildiği için organon, o yüzden ona metafizik denmiş. Ya da metafizik denen kitabı var aslında tek başına duruyor. O kitap birçok parçanın bir araya yığılmasından oluşuyor. Yani onun içeriğini herkes değişik şekilde sıralayabiliyor. Çünkü şey, bağımsız ama birbirinden kopuk görünen yazıların bir derlemi o, metafizik. Şimdi...
O zaman o sözünü...
Onlarla biz ilgilenmiyoruz şu anda.
Bunların hepsinin metafizik yorumu tamamen spekülasyondan ibaret diyebiliriz.
Yani, kişisel, bir görüşle kişisel.
Yani, evet. O şekilde anlamlandırıyorlar.
Evet.
Sözünü ettiğiniz.
Yani metafizik, yani, metafizik öte dünyaya, doğaüstü dendiği zaman, doğa ötesi dendiği zaman bu öte dünya düşüncesiyle de kolayca tasarımda o öte dünyayla kolayca bağlanıyor ve din skolastik felsefecilerin de hoşuna giden bir şey ya da onlara çok aykırı düşmeyen bir anlatım.
Ama bu tanım doğal bilince çok yakın düşen bir tanım. Yani ne Kant'ta ne Leibniz'de metafizik böyle tanımlanmıyor değil mi? Yanılıyor muyum? Onlar metafiziği daha bir...
Kant'ın tanımı daha çok daha yakın doğal, yani, doğal bilince.
Çünkü yani en azından benim sandığım kadarıyla onlarda metafizik saltık olanın saf akılla bulunması. Metafiziği öyle tanımlıyorlar onlar. Yani böyle doğa ötesi uyduruk şeylerdir falan demiyorlar. Çünkü metafiziğe değer veriyorlar.
Evet. Bilimden kraliçesi diyor Kant.
Ha, şimdi Descartes'in metafiziği bildiğim kadarıyla çok değerli bulduğu bir alan. Değerli bulmasının altında yatan şey de o alanda saltığı arıyor.
Onun içine şey de alıyorlar. Tanrı bilimsel konuları da alıyorlar.
Descartes,
temaları da alıyorlar.
Duyusal olarak ulaşamadığımız
Descartes rahip değil miydi?
Metafizik bu anlamda. Ulaşamadığımız kavramlar.
Yani
o, zaman, o aşkınsallıkla ilgili yani
duyusallık olarak almıyorum. Fizik
tabii Kant metafiziği yok ediyor. Amacı o ve onu yaptığını sanıyor.
Çünkü ulaşılamayacağını söylüyor. Yani, evet. Saf akılla. Saf akılla saltığa ulaşamayacağını söylediği noktada Kant metafiziği öldürüyor. Bitiriyor. Ama sonra Hegel metafiziği başka yönden anlamlandırıyor diyebiliriz. Çünkü Hegel saltığa akılla ulaşılabileceğini koyuyor. Dolayısıyla Hegel öncesinde metafiziğin bir başka türlü anlamı var, Hegel sonrasında başka türlü anlamı var. Yani evet. Ben öyle algılıyorum ama bilmiyorum. Yanılıyor olabilirim.
Tabii. Bu biraz tarihsel bir konu. Yani metafiziğin her felsefeci tarafından nasıl alındı? Yani modern Avrupa felsefecileri tarafından. Descartes, Spinoza, Leibniz ve ona karşı çıkanlar. Buralarda kişisel ya da bireysel ayrımlar var. Hepsi aynı şeyi anlamıyorlar. Metafizik doğal bilinç felsefe yapmaya başladığı zaman... Orada kavrama nesnel içeriğini ya da nesnel anlamını vermekten başka şeyler yapıyor. Ve kişisel ya da bireysel anlamlar veriyor. Yani metafizikle Wittgenstein'ın anladığı şey, David Hume'un anladığı şey, Kant'ın anladığı şey, Descartes'in, Spinoza'nın ya da Deleuze'in vesaire bunların hepsinin anladığı şey aynı değil.
Evet.
Eğer sözcüklerini alırsak gerçekten şey... Bir yıl birbiriyle tutarsız şey göreceğiz, açıklama göreceğiz, çözümleme göreceğiz ve onu şey, kabul edemeyeceğiz. Bu normal. Yani...
Işık yanıyor.
Orada hareket olabilir.
Deleuze'in metafizikle ilgili var mı şey?
Negatif tavır da bir tavır, bir ilişki. Yani Wittgenstein...
Adamın anlamda metafizik olmuyor. Platon'un iddialarında metafizik olmuyor mu şeyde? Düşüncede.
Elbette.
Manatlar var metafizik.
Manatlar var, evet.
Onlar. Ama metafizik bizim düşüncelerimiz ve bilincimizle metafizik.
Evet.
Fizik etiz. Tin kendim, olduğu için.
Ben kendim mesela Avustralya'da hayal edebilirim. Yani
hayır, burada hayal ederken, buradasın, burada düşünmen, genel olarak düşünme dediğimiz şey, metafizik. Genel olarak tin dediğimiz şey, evet, fizik ötesi diyebiliriz. Yani bu büyük bir buluş değil ya da önemli bir ayrım da...
Uzak bir yerde değil, kendimizde yani.
Bilinen bir şey.
O zaman Hegel'in, T'nin görüngü bilimi de metafizik.
Tabii ki.
Olayı böyle koyuyor.
Felsefe genel olarak tinsel, entelektüel ya da tinsel olduğu için, ansal olduğu için fiziksel değil.
Bu görgücülüğün karşıtı mı oluyor? Tamamen.
Görgücülüğün, şimdi metafiziğin reddedilmesi konusu pozitivizmi ilgilendiriyor birincil olarak. Yani görgücülük... Şimdi şu var, yani görgücülük deneyimden yola çıkıyor ya da dışsal datadan diyelim, duyu verilerinden yola çıkıyor ama onun tek bir versiyonu yok. Yani modern dönemdeki pozitivizmin, nihilizmin, daha sonra postmodernizmin vesaire, postmodernizmin de metafiziğe saldırısı var. Yani o postmodern sorunlar 2'de ya da 1'de orada gösterdim neler diyorlar postmodernistler metafiziğe saldırılarında. Metafiziğe saldırının değişik versiyonları var ve bunlar yani bunlar şeyi reddediyorlar. Düşünceyi reddediyorlar. Genel olarak yaptıkları şey o. İşte neydi senin getirdiğin nokta?
Yani görgücülüğün tam karşıtı mı metafizik? Direkt karşıtı.
Metafizik
karşıtı mı yani?
Şimdi metafizik fiziğin ötesini reddeden bakış açısı olduğuna göre fizik ötesini doğrulayan bakış açıları genel olarak idealizm diyebiliriz.
Evet.
Felsefe tarihinde. Onun dışında örneğin materyalizmi alırsak bir felsefe olarak materyalizm sadece fiziği doğruluyor.
Fizikle düşünceyi disipline etmiyor mu bunlar?
O ayrı bir şey. Materyalizm ya da naturalizm, doğalcılık diye bir şey var biliyorsunuz. O biraz daha şey bir versiyonu, daha böyle hafif versiyonu gibi görünüyor materyalizmin. Ama aynı şey. O da doğayı var olarak kabul ediyor ama tini reddediyor. Yani doğa ötesi olarak tini reddediyor.
Tam bir pozitivist bir insan metafizik düşüncelere sahip değil mi?
Pozitivizmin kendisi bir metafizik.
Anladım.
Ama pozitivist
tamamen onun... deneyici, ampirik bir adam. Ne düşünüyor?
Pozitivist de öyle düşünmüyor.
Kendinde metafiziği yok mu düşüncesinde var? Kurtulabiliyor mu tamamen?
Şimdi şeyi nasıl açıklayacağız? Bakın tamam güzel. Burada empati yapın. Şu anda empati yapın. Marx'ın sözü şu. Hegel'i eleştiriyor. Hegel'e göre diyor devlet tinseldir. Bunu biz söyleyelim ve empati yapalım. Yani Marx'ın bilinci gibi davranalım. Nasıl bunu söyleyebiliriz? Hegel'e göre devlet tinseldir ve Hegel saçmalıyor. Marx'ın demek istediği şey bu. Çünkü Marx materyalist, Feuerbach'ın izinde gidiyor ve devlet, yasalar, ahlak diyor metafiziktir, boş metafiziktir. Yani Marx'ın eğer felsefeci olduğunu düşünürsek ya da materyalist felsefenin bakış açısına bakarsak, yok tabii.
Ahlaka dair hiçbir şey yok
Marx. Tinsel olarak, genel olarak materyalistin tinsel olanı reddetmesi gerekir. Tinsel olanın varlığını reddetmesi gerekir. Bunu şimdi burada bunu ileri süren bir insan bile kendi ileri sürdüğünü çiğnemek zorunda. Örneğin Spinoza'ya dönelim. Daha felsefenin içine. Spinoza tözün varlığını ileri sürüyor. İzleyebiliyor muyuz? Spinoza töz vardır diyor. Gerisi yoktur. Yani Spinoza düşünce ve uzam için ne diyor? Yüklemler diyor değil mi? Ama bu yüklemler, yani Spinoza'nın düşüncesinin şu anda şeyini yapıyoruz, simülasyonunu yapıyoruz. Bu yüklemler tözle nasıl bir ilişki içinde olacaklar? Töz her belirlenimi dışlıyor. Ama düşünce ve uzam birer belirlenim. O zaman tözün bu iki yüklemi de dışlaması gerekir. Dolayısıyla tözün ilinekleri dışlaması gerekir genel olarak. Spinoza'nın simülasyonunu yapıyoruz. Töz ilinekleri dışladığı zaman kendisi töz olmaz. Ama Spinoza orada yanılıyor ve şeyi görmüyor, o diyalektik bağıntıyı görmüyor. Yani tözün kendi içinde olumsuzlamayı kapsamak zorunda olduğunu görmüyor. Ve bunu görmeyebilir dalgın bir düşünce. Spinoza açısından dalgın ve o dalgınlık genel olarak doğal bilimcinin her zaman yaptığı bir şey. Bu biraz şaşırtıcı değil mi? Yani bu insanlar bu kadar açık bir şeyi neden görmüyorlar? Eğer bu çok açıksa onların neden görmediklerinden önce görmediklerini doğrulayabiliriz. Görmedikleri açık. Yani Spinoza'nın felsefesi güzel bir felsefe ve rasyonalist. Ama öyle bir rasyonalist ki baştan sona şey o tek yanlı düşüncenin açtığı yaraları gösteriyor ya da sonuçları.
Göz sahneti var onda. Sürekli evet. Onu bir şey olarak koyuyor, ilke olarak.
Yani töz bir töz...
Başlangıç probleminin tuzağından
çıkıyor. Evet, başlangıç problemi.
Dolaylı dolaylısızlık problemi.
Genel olarak tabii ki. Yani Spinoza'nın felsefesi kendi içinde tutarlı. Töze bağlı olarak ki o bile şey çok fazla tutarlı diyemeyeceğiz. Çünkü örneğin şu var, Spinoza'da insanların fark etmedikleri, hala fark etmede güçlük çektikleri şey, töz sisteminde özgürlük olamaz, özgür istenç diye bir şey olamaz. O bir sanıdır diyor. Aynı zamanda da Spinoza'nın kendisi özgürlüğün nasıl kurulacağını, nasıl kazanılacağını açıklıyor kitabının son bölümünde. Yani determinist olmak, eğer determinizmi, anlak determinizmi, tek yanlı determinizm olarak alırsak o arı zorunluluk demek, tek yanlı zorunluluk demek ve tinsel olarak da kölelik demek. Özgürlüğün ortadan kalkması demek. Yani evet. Eğer insan davranışları fiziksel nesnelerin kendileri gibi belirleniyorsa o zaman insanın özgürlüğünden söz edemeyiz. Ve bu analitik düşüncenin yine takılıp kalacağı bir nokta. Spinoza'nın takılıp kaldığı yerde bu. Ama determinizm eğer benim istencimin determinizmi ise o determinizmi ben yapıyorsam öz belirlenim diye bir şey varsa o zaman özgürlüğün gerçek kavramı da bu oluyor. Yani özgürlüğün gerçek kavramı determinizmi kendi içinde ya da zorunluluğu kendi içinde kapsıyor. Kapsamak zorunda. Bunu ayırdığımız anda yani özün özgürlüğün zorunluluğu dışlaması gerekir diye analitik bir tutuma geçtiğimiz anda artık felsefenin toprağından tamamen çıkıyoruz. Anlayan toprağına geliyoruz. Analitik düşüncenin toprağına geliyoruz ve orada saçmalıktan başka hiçbir şey olamaz. Çünkü yani ya özgürlüğü reddedeceksin ya da zorunla örneğin David Hume yine aynı analitik düşünceyle özgürlüğü başka türlü reddediyor ve insanın tutkular tarafından belirlendiğini söylüyor her durumda. Uz tutkulara yenik düşer. David Hume'un şeyi bu.
Marx'ın belirlenimi de aynı tuzağa düşmüyor aslında.
David Hume'un biraz David Hume'un üzerinde duralım. İnsan diyor haz ve acı ilkesinin zorunluluğuyla davranır diyor. Bunun anlamı şu, eğer ben doğa zorunluluğuyla davranıyorsam moral bir varlık olmaya son veriyorum demektir. Ve Hume'un ahlak öğretisinin temeli bu. Yani ahlakın olanaksızlığını varsayan bir ya da onun üzerine dayanan bir ahlak kuramı. Tutkular her zaman su yener ve evet ya çok evet, açık söylüyor bunu. Şimdi bu psikolojik yaklaşımın daha kötüsü ya da daha enteresanı şey, bunu okuyan insanların bu tuzağı, entelektüel tuzağı yutmaları.
Psikolojiyle yani, felsefeyi arıyorlar.
Evet, bunu moral felsefeci olarak görüyorlar yüzyıllardır. İngilizler ve görgücüler ve pozitivistler ve vesaire. Yani bu insanların felsefe yaptıklarını söylemenin hiçbir olanağı yok. Çünkü düpedüz analitik düşünceyi kullanıyorlar. Diyalektikten habersiz ve ilgisiz ve zorunluluk üzerine ahlak kuruyorlar.
O zaman özgürlük, özgür iradeyle kendi kendini sınırlamak anlamını taşıyor değil mi?
Kendi kendini sınırlayan bir insan da kendini köle olduğunu söylemez. Çünkü niye sınırladığını bilir ve o onun aslında orada o sınırlama özgürlüğüdür. Ben kendimi tutkularıma karşı sınırlıyorsam orada tutkulardan yani irrasyonelden ve bana başkalarına vesaire zarar verecek kötü bir durum ortaya çıkaracak bir eylemden özgür oluyorum demektir.
Düşünmeyi yaparken özgürlüğün... bile bu sınırlamayı yapıyor. Evet, yani. Tabii de düşünce.
Çok, o zaman formül çok basit tabii. Yani kendi
mantıksal çıkarsamayı yaparken bile özgürlüğünü bir yerde kısıtlıyor. Yani
zorluk
kendi
var.
Kendini diyelim ki benim düşüncem mantık kavramını düşünürken mantık kavramını bilinçli olarak yalın olarak alıyor. Mesela biraz önce size sordum, mantık kavramının karşılığı nedir diye sorduğum
tamam,
zaman
oraya gideceğiz, evet.
Oradan gelmiştik oralara. Hı. Şimdi mantık kavramının karşılığı nedir diye size sorduğumda hani us dışı falan gibi şeyler bana da aynı düşünce geliyor. Ama
mantıksız
ben
demiş.
Şimdi mantık kavramının dışında başka bir şey olmaması lazım. Eğer ben analitik olarak bakıyorsam mantığın karşısında başka hiçbir şey görmemem lazım mantığı oluşturan. Yani başka ilişkili hiçbir kavramın olmaması gerekir. Dolayısıyla mantık kavramını bomboş aldığımız zaman us diye bir şey yok. Çünkü usla mantık kavramı arasında bir ilişki koymuyorum. Bilinçli olarak mantık kavramını yalnız başına bırakıyorum analiz yaptığımda. Öyle değil mi?
Devam et. Yani şimdi burada mantık ve usul arasındaki ilişki de önemli. Mantık mantık ve usul. Bunlar ayrılmış.
Bu kurarken her dilde ayrı. Ne yapıyor?
Logic, yani, evet. Yani köken aynı olsa da logos etimolojik olarak us demek ama
yani,
İngilizler
bunu ayırt edebiliyor. Usumuz, us ya da
evet.
Mantıkla us ilişkisinin farkında ama ne tür bir bağlantı ve ne tür bir ilişki olduğunu koymak için önce mantığı yalnız başına alıyor, onu bir analiz ediyor. Evet. Sonra o ilişkileri kurmaya çalışıyoruz. Yani mantık biliminde yaptığımız şey gerçek ilişkileri ortaya koymak değil mi?
Ama yöntem sorunu, yöntem sorunu.
Hayır, yöntemimiz nedir? Gerçek ilişkileri koymak. Yani usun onayını al.
Bu
tamamen
mantık.
Tamamen ustan hareket ediyoruz.
Ustan mı mantıktan mı hareket edeceksin? Yöntemi belirlemek lazım önce.
Yöntemin yani kendisi zaten... yani usun kendisi zaten yöntem ama hani bunu dile getirirken nasıl bir bağlantı kuruyor düşüncem de ben bunu söyleyebiliyorum.
Ama şey gibi olmuyor mu o zaman? Mantığın kriteri nedir? Mantıktır.
Yani evet, mantığın kriteri.
Yani bir içi, kendi içine dönüyor.
Tabii.
Ama bunu düşünce normalde yapıyor. Kendi içinden çıkan bir şey.
Orada bir soru var. Mantığın kriteri kendisi olmazsa o zaman mantık evet. Temel olmayacak.
Temel olmayacak.
Evet. O yüzden İlk yani olmayacak. O zaten çıktığı nokta o. Dolayısıyla şimdi ben onu yalınlaştırmak için bir işlem yapıyorum. Yani biraz önce Cengiz'in sorduğu hani soruyla da yine onu bağdaştırabiliriz.
Sağlık bilme, şey bilmeyle dolaylı bilme.
Dolaylı olmasıyla şeyde. Yani onun merkezi olmalı. Yani ne ben onun şeyini...
Bilmeyi, mantığı bilmenin bilimi olarak alıp da varlık ve onun kavramını karşılıklı koyduğumuz zaman bu ilişki bir yansıma ilişkisi değil mi? Hayır,
ama daha bir daha toparlan.
Aynı noktaya geliyoruz ama. Yani saltık bilme ilişkisi ya da bilme evet. Olarak alındığında
evet.
Bir yansıma ilişkisi çıkmıyor. Yani öz çıkmıyor.
Şimdi bilme o ilişkisi dediğim...
Mantığın kriteri mantıksa deminki lafta. Mantığın saltık olduğu ortaya çıkar. Tabii yani başka hiçbir şey tarafından belirlenmiyor. Yani kendince belirleniyor. Yani senin lafınla burada oturuyor. Evet. Çünkü sen de saltığı kendi kendisiyle belirlenen bir olgu. Kendi kendisini tayin eden bir bilgi olarak aldığımız zaman hep kendine yansıma hikayesine
geliyor. Mantık us düşünce ilişkisini kurmak lazım. Bakın mantık us düşünce ilişkisi.
Evet, evet.
Bunu kurmak lazım.
Tamam dene.
Ben bilmiyorum. Mantık kurulan düşünce ilişkisini kuramıyorum. Zaten onu kursam giderim buradan yani.
Onu kurmaya çalışıyorum.
Kurulmuyor.
O demin...
Ben kuramadım. Erdoğan'ın geçtiğiniz...
Erdoğan'ın geçtiği bu nokta önemli bir nokta aslında. Benim senin söylediğin şeyle şurada noktadan bir daha dönersin.
Onu nasıl... Evet, o deneyelim. Mantık bir düşünce...
Geliyor mu?
Dinliyorum. Kağıt alıyorum, yazacağım şeyi.
Geceler boyunca düşündüm ama olmadı.
Mantık üstü düşünce.
Doğada us var demek, doğada bilinç var demek değil.
Kayıt oluyor, ona göre şey.
Değil mi? Doğada us var demek, doğada bilinç var demek değil.
Argüman mı oluyor? Argüman oluyor.
Evet. Us ve bilinç ayrıdır dedik.
Evet,
doğru.
Evet. Logos, doğadan ve dinselden ayrı bir kavramdır. Aynı zamanda ikinci bir önerge değil mi?
Evet.
Şimdi bu şartlar altında. Konsantre olarak bak.
Şimdi bir şey hatırlatayım, kayıt olduğu için biz konuşurken mümkün olduğu kadar sandalye gürültüsü, bardak gürültüsü, şapırtı, şıpırtı yapmayalım ki.
Şimdi bu iki önermeden sonra...
Yani uzak konuşmalarda kaydoluyor rahatça.
Bu iki önermeden sonra o zaman çözülmesi gereken bir, veya cevaplanması gereken bir soru. Yani bilinçten ne anlıyoruz?
Şimdi us ve bilinç yani kavramları, düşünce ve logos kavramları. Erdoğan kavramları içinde bilinç yok.
Şey aslında.
Bilinç kavramı var mı? Katacak
yok,
mısın?
Istemedim.
Bilinç problem değil.
Bilinç biliyorum. Bilinçte sorun yok benim. Benim us düşünce mantık.
Düşünce için nesnel düşünce dersek şey olacak mı? Bir anlamı olacak mı? Yani insan düşüncesi bilince ait olan bir şey. Bilinçte olan bir şey. O bir problem yaratmıyor.
Bilinçten anladığım o değil. Bilinçten anladığım benim farkındalık.
Bilinç bilmek
kendini
demek.
Çevrenin farkı.
Fark ya da ayrım, ayrımsamak ya da fark etmek, fark bir şey anlatmıyor. Burada fark şey gibi kullanıyor. Ben ve dışarısını ayırıyorum, özne nesne ayrımı yapıyorum gibi. O bir metafor orada. Fark çok geniş bir ayrım ya da ayrımsamak, farkındalık. Yani o terimi Türkçe'ye soktular. Boş, anlamsız bir kültür olduğu için öyle boş, anlamsız sözcükleri kolayca alıyor. Farkındalık. Ne demek farkındalık? Yani bilincinde olmaksa bilincinde olmak dersin. Kavramı anlatan sözcüğü kullanmak. O farkındalık şey.
Awareness.
Evet, yani gerilikten gelen, kültürün geriliğinden gelen bir şey. Her yere geniş olduğu zaman her yere sokuşturuluyor.
Ama işte bilinç dediğin zaman şey, bilinci, ne bildiğini bilmek yani, demek.
Bilinci, kavram kullanacağız.
Bilinç dediğiniz zaman daha geliş. Farkındalık esas tabii ki kelime, yani doğru kelime bilinç yani. Farkındalık onun bir şeyi değil, alt grubu değil ama
ben sevmiyorum.
Farkındalık biraz yani daha konsantre, yani en azından yani sokaktaki adamın daha iyi anlayabileceği bir şey. Yani farkında olmak demek ki bir takım şeylerin ayrımında.
O çok genel, hiçbir şey anlam ifade etmiyor. Çok gevşek. Her şeyin yani, farkında olabilirim. Her şeyin ayrımında olabilirim. Yani bu ne demek?
Bilmeyi malumat karşılığı
bilmek, evet, şey bilmekle yani ilgileniyoruz. Bilinçle, düşünceyle vesaire. Yani şimdi düşünce ve farkındalık ilgisiz değil tabii ki ama düşünce yerine farkındalığı kullanmak ya da bilinci kullanmak ayrı şeyler. Düşünce dediğimiz zaman örneğin mavi. Bu bir duyum değil mi? Yani eğer duyularla ilişki içinde düşünürsek, ışıkla vesaire optik bir durum olarak düşünürsek bir duyum. Ama mavi dediğimiz zaman bunu ben düşünüyorum. Düşünce bilinçte olan her şeyi anlatma yeteneğini taşıyor. Yani imgelemin ürünleri de düşünce. Mavi at mesela ya da tek boynuzlu at, uçan at vesaire imgesel olan şeyler bunlar da düşüncelerle anlatılıyor. Duygular, ondan sonra başka ne var? Tasarımlar, istenç. Yani istenç istençtir ama istenç bir düşünce aynı zamanda. Bilinç de bir düşünce, düşüncenin kendisi de bir düşünce. Düşünce her içeriğin bir yerde anlatımını da sağlıyor aynı zamanda. Yani ve düşünceyi biz insana sınırlıyoruz genel olarak. Şimdi şey demiyoruz, örneğin feyiştirmeye doğaya geçtiğimiz zaman kuvvet ve öteki kavramların ilişkisi bu bilinçtedir demiyoruz. Bunu bilinçte olduğunu söyleyenler görgücüler. Ve aslına bakarsak pozitivizm görgücülüğe dayandığı ölçüde ki dayanıyor. Pozitivistler dememiz gerekir. Doğa esası bilinçte olabilir. Bildiğimiz zaman yani şeyde yoktu. Taş devri insanının bilincinde doğa esası yoktu ve o bilinç o açıdan boş, o düşünceler başka daha geri düşünceler, daha öğesel, temel düşünceler vardı. Ama düşünce, şimdi insanı çektiğimiz zaman varoluştan, soyutladığımız zaman doğa yasalarının kendileri sürüyor. Bu nesnel idealizmin bakış açısı, öznel idealizm bunu Kant'la dahil olmak üzere bunu ileri süremez. Bunu bence kuşkuyla karşılamayın. Öznel ve nesnel idealizm arasındaki ilişki. Bu. Yani öznel idealizm bütün kavramsal olarak ya da düşünsel olarak anlatılan her şeyin özneye sınırlı olduğunu kabul ediyor. Ve öznenin dışına, dış realiteye çıkamıyor. Dışsal realitenin varlığında kuşku duyuyor şey, pozitivistler. Onu tanıtlamaya çalışıyorlar. Yani sanki şey gibi o kuşkuyu yenebileceklermiş gibi. Şimdi düşüncenin anlamı, yani Hegel'in mantık biliminde, askobedik mantıkta da söylediği güzel şeyler var. Düşünce her şeyi anlatır. Yani isterken, severken, duygusalken ya da başka her türlü entelektüel ya da tinsel durumda insan düşünüyor. Ve
her şeyi düşünüyor. Olamaz her şeyi.
Evet. Şimdi o zaman soru şu, insan yokken, insan düşünmezken feyiştirmeye mıdır? Bu geçerli midir?
Geçerli. Doğa yasası olduğuna göre geçerli.
Evet, nesne idealizm bunu kabul ediyor. Ve bunlar da düşünce.
Hayır ama yani ortada ne F var ne MA var. Onları insan koyuyor.
Ama peki
yani insan... Yasa işliyor.
O başka. Yasa işliyorsa yasayı böyle tayin edemezsin. Tabii. Yani doğada yasal ilişkiler var. İnsan olmasa da var. Ama onların yasa olduğunu ancak insan söyleyebilir.
Hayır, insan söyleyemiyor. Onu yasalar yani zaten burada insan bir... onları formüle ediyor.
Yani sonuç olarak oradaki yasal ilişkinin bilincine ulaşan bir de insan gerekiyor.
Oradaki yasal ilişki insan onun bilincine ulaşmasa da var, var olan bir şey.
Var yani ama nesnellik yani bu, bu. Ama işte bu ancak bir ikili ilişkiyle, bir diyalektik ilişkiyle netleşiyor.
Şimdi oradaki yasa nesnel yasa. Benim bilincimdeki yasa düşünsel bir bağıntı ya da bir bilinç parçası. Öyle değil mi?
Bilinç parçası.
Bilinç içeriği. Bilinç içeriği. Bilinçte olan bir şey. Yasa, yani F eşittir M'ye aynı zamanda doğa F eşittir M'ye bir doğa yasasıdır diyoruz değil mi?
Evet.
Doğa yasası benim bilincimde bir bilinç parçası olarak bulunuyor. Evet, bir, ya da bir bilinç.
Bilincin yüzeyinde.
Bilincin yüzeyinde. Bildiğim, düşündüğüm bir şey. Yani, şimdi düşünüyorum. Yani kuvvet...
Paketi.
Paket dediğim.
Bilgi paketi yani. Daha güncel.
Ama tinsel. Tinsel bir paket.
Doğadaki yasalı ilişkinin bilince yansıması.
Ona doğadaki yasa bilince yansıyacak bir özellik taşımıyor. Ona dikkat edelim. Yansıma sözcüğü belki metafor orada.
Aslında yansıyan,
ama ona çakışıyor diyebiliriz.
Yansıyan bizde, bizdekinin bizde yansıması.
Kuvvet kavramını insan tini üretiyor, insan düşüncesi üretiyor ya da insan usu üretiyor kuvvet kavramını. Ancak tabii, belirli bir birikime geldikten sonra ya da yani çocukluktan başlayan tinsel, ussal gelişim, kavramsal gelişim kavramları zaman içinde üretiyor. Yani küçük bir çocukta, örneğin eşyaların adlarını bilen vesaire bir çocukta şey olmayabilir, yasa kavramı olmayabilir, öz kavramları olmayabilir vesaire. Ama zaman içinde gelecekler. Ve bu kavramlar şey, dışarıdan böyle izlenim şeklinde, o John Locke'un teorisinde olduğu gibi alınmıyor.
Rasyonel bir yansıma değil.
Yansıma olarak almıyor. Yani o anlamda daha fazla belki uzatmama gerek de yok. Yani bir iz düşüm değil. Doğadaki fenomenlerin bir iz düşümü değil doğa yasaları. Bizim bilincimiz açısından.
Değil tabii.
Değil, o yüzden yansıma değil. Yansıma değil. Biraz metafor olabilir. Hayır, ama çakışma
hayır, dersi... Canım, yani yansıma lafını kaldırma. Kaldır. Tamamen bir ilişkiyi açıklamak için edilmiş bir laf. Yani bir tür felsefede başka yönlere çekiliyorsa yansıma lafını atıyorum o zaman.
Atalım çünkü yani, iz ben, düşümü ben, çağrıştırıyor. Görgücülerin tamam, kullandığı şey...
Ben o anlamda kullanmıyorum.
Impression.
Reflection.
Lenin öyle açıklıyor. Örneğin Lenin diyor kavramlar şeyin refleksiyonlarıdır, yansımalarıdır.
Yani benim söylemek istediğim çok daha basit. Yani doğada bir takım olgular var. Ve bunlar aslında yasalı bir takım ilişkiler. Ama bunların yasalı ilişkiler olduğunu anlayabilmek için bir de insan gerekiyor. Artık insanın bilinci mi gerekiyor, aklı mı gerekiyor, mantığı mı, düşüncesi mi, onu ayrıca tartışırız. Ama insan
tamam.
Doğa ve yasaları, doğanın doğa karşılıklı ilişkidir.
Doğa yasaları insan olmazsa ne olur?
Doğa yasaları...
İnsan bunu, olmazsa bu, ne
olur? Bir şey olmaz, değil mi? Olmaz. Evet. Maxwell'in şeyi var... olgusal andırımlar üzerine bir yazısı var. Orada bu konuya değiniyor. Yani Maxwell de orada şey diye sanki insan anlığının bir uzantısıdır gibi bir şey anlatım kullanıyor. Orada demek istediği şey şu. İnsanın mantıksal yapısı ya da kavramsal yapısı doğanın kavramsal yapısıyla bir.
Ben de aynı şeyi demeye çalışıyorum derinlemleri ama.
Doğru.
Yani, dilim yetmiyor.
Şimdi bu nesnel idealizm yani, denen
doğanın
şey.
Doğanın kavramsal yapısıyla birbirine de bilmez. Doğanın kavramsal.
Evet, sen de yazar soruyu ona yani, göre. Nereden açacağımızı çıkaralım.
Eşittir.
Yani,
doğa yasası şeklinde.
Sen daha iyi açıkladın dedi de yani ben onu anlayamadım. Doğanın kavramsal yapısı.
Yani P eşittir M.
Yani şöyle başka...
Doğanın kavramsal yapısı dediğimiz şey fizik biliminin kendisi. Örneğin. Evet. Değil mi?
Yani öğrenme...
O fizik biliminin okulda, lisede ya da ortaokulda bizlere öğretilen fizik bilimi kavramsal bir bağıntı yapısı. Değil mi? Yani orada doğa yasalarını öğreniyoruz. Ve hatta o fizik bile doğa yasalarını tek bir noktaya, tek bir yasaya getirmeye çalışıyor o haliyle. Çünkü örneğin yer çekimi yasasında, evrensel yer çekimi yasasında kütlelerin birbirini çektiklerini ve uzaklık karesiyle ters orantılı olduklarını görüyoruz. Aynı şey şeyde de var. Diyelim elektrikte de var, statik elektrikte, durgun elektrikte, Coulomb yasası aynı şeyi anlatıyor. Yük 1 çarpı yük 2 bölü uzaklığın karesi orada şeyi veriyor. Çekim iki elektrik yükü arasındaki çekme kuvvetinin şeyini veriyor. Değerini veriyor. Yani fizik doğanın mantıksal yapısı ya da kavramsal yapısını veriyor bilim olarak düşünürsek. Ve o benim mantıksal yapım aynı zamanda. Benim için mantıksal olan şey doğanın mantıksal yapısı aynı zamanda.
Yani o öğrenme olgusu var ya, öğrenme olgusu. Hani öğrenme olgusunu şunun için kullanıyorum. Hani doğadaki bu yasanın insan usuna yansıması tabirini kullandı ya, hani yansıma olayı...
Platon'un sözü var, öğrenme anımsamadır.
İtiraz ettik. Öğrenme...
Erinleyelim, evet.
Öğrenme olgusunun fiziksel ve kimyasal süreçlerini bilebiliyor muyuz? Nasıl oluyor yani beyindeki o fiziksel ve kimyasal bir proses var yani o evet. Öğrenme olgusu o şekilde gerçekleşiyor yani o yansıma dediğimiz şey adına yansıma deme de başka herhangi bir şey
yansıma
yani,
değil orada tam tersi yani olay, yatırma var.
He? Yatırma,
veya, yatırma yani kuvvet kategorisi az önce söyleyeyim ya.
Senin söylediğin gibi anımsama de yani bir dakika. Adına ne dersen de o tamamen terminolojik bir şey.
Burada galiba
orada bir takım fiziksel ve kimyasal bir takım süreçler
onlarla, var. Onlarla ya, ilgilenmiyoruz. Yani örneğin bir felsefe düşüncesi ya da bilmem işte mantık düşüncesi bizim beynimizin neresinde, hangi noktasında ve hangi kimyasal süreçlerle bağıntılı ya da hangi hücrelerle bağıntılı o mantık biliminin şeyi değil, işi değil. Şu anda o konuda bir buluş da yok zaten. Yani sadece beynin belli yerlerinin fonksiyonlarına yaklaşıyorlar. Fizyolojinin, kimyanın, biyokimyanın vesaire yani en alt düzeyde o ampirik bilimlerin ya da ampirik araştırmanın işi ve şu an onlarla ilgilenmiyoruz. Yani bilinç bedene bağımlıdır ya da tin doğayı öncülü olarak alır. Bu yeterli bizim için. Bilinç insan doğadan ayrı bir şey değil. Yani doğal varlığı üzerine de tin alanı bütününde doğal varlığı kapsıyor. Yani eğer tin önce gelseydi ve oradan doğa çıkarsa ne olsaydı o saçma olacaktı, irrasyonel olacaktı. Yani
bir şeyin öncelik
Hegel'in dizgesinde de
doğadan ayrı bir şey değil. Zaten soru orada yatıyor. Doğadan ayrı olmaması.
Evet, yani. Şimdi o zaman yani, mantık
insanın kendisi de doğadan ayrı bir şey. İnsanın da bir doğası yok.
Elbette insan beden ve ruhun birliği. Yani tabii ki insan için bunlar bizim 6 sene önce çözdüğümüz problemler.
Doğada us var dediğiniz bu zaten.
Doğada evet doğada us var dediğimiz şey doğanın kavramsal yapısı. Yani ve o da fizik dediğimiz bilimin toparlamaya çalıştığı konu ve fiziğin henüz felsefeden farkı ya da felsefenin gerisine düşen yanı o toparlamayı ideal olarak ya da tam olarak tanıtlanmış bir biçimde yapmamış olması. Yani fizik görgül bir bilim, varsayımlar, aksiyonlar vesaire kapsıyor. O yüzden doğa felsefesi gerekli diyoruz. Doğa felsefesinden geçmeyen bir bilim tam olarak bilim değil, görgül bilim. Yani fizik açısından bunu söylüyoruz. Eğer fizik kavramsal yapısını kendi mantıksal olarak kendi içinde tanıtlamadıysa, çıkarsamadıysa henüz pozitivistlerin dedikleri gibi olasılıktan fazla öteye gidemeyecek olan bir biçimsel yapı taşıyor. Olasılık gerçeklik değil biliyoruz. Yani olasılık bilgi de değil. Değil mi? Bir şeyin olası olduğunu söylersem onu bildiğimi söyleyemem. Ve bilim bilgiyi gerektirdiğine göre olasılık düzeyinde kalan bir bilim aslında bilim değil. Ve pozitivistler olasılığın ötesine geçilemeyeceğini de direttikleri ölçüde bilimi reddediyorlar. Bilim dışına bilim olarak göstermeye çalışıyor. Olasılığı bilim olarak göstermeye çalışıyor. Bu da ayıp. En azından ayıp. Yani çünkü burada şey var. Açıkça bir kavram çürümesi var. Bilim olasılıktır demek. Bilim mucizelere açıktır. Bilim irrasyonele açıktır demek. Ve bu pozitivistlerin irrasyonelizme geçmeleri çok kolay. Yani pek çok pozitivist de o mistisizme gidişi, o yolculuğu yapıyor rahatça. David Bohm örneğin yani iyi bir fizikçi olmasına rağmen iyi bir felsefeci olmadığı için gizemciliğe kolayca kucağını Nin kollarını açabiliyor.
Ben bir şey söyleyebilir miyim?
Bu, evet.
Bu herkeste var. Ama mantıklı düşünme, kavramlar arasında bağıntı kurma herkeste yok. Buna göre us mantığı önceliyor.
Orada takılalım o zaman hemen. Herkeste mantıksal düşünme yeteneği yok diyemeyiz. Herkes mantıksal düşünmede düşündüğünde diretiyor.
Düşünce var.
O bağıntıyı doğru kuramıyor.
Ya bağıntıyı doğru kuramıyor.
Kuruyor ama doğru kuramıyor. Kurduğu için mantıksal ama yanlış mantık.
Doğal bilinç.
Yani devletle baskıyı, devletle baskıcılığı daha doğrusu birleştiriyorsa o bağıntı yanlış bağıntı. Ama bağıntı. Ve onun mantıklı olduğunu söyler.
Öyle ya mantık olur mu?
Ezberlemiştir. Yani
ya mantık mıdır?
Tabii mantık, sistem mantık sanıyor.
Yanlış mantık.
Önemli yani ona mantığı denir mi acaba?
Ona ne?
Mantık denir mi o zaman? Bağıntı yanlış.
Ona öyle düşünen insana mantık gibi görünüyor. Şunu söylüyorum.
Hayır bizim açımızdan.
Bir dakika.
Devlet nasıl devlet problemi, belli bir devlet diyebiliyorsan o mantık içinde de onu diyebilirsin.
Yani sesler gömülmesin diye şey yapıyorum. Şöyle bir şeyimiz vardı. Tasarımlar arasındaki bağlantı çağrışımsal. Yani rastlantısal. Evet. Kavramlar arasındaki bağıntı zorunlu. Evet. Bizim aradığımız şey zorunlu bağıntı. Devletle baskıcılık arasındaki bağıntı, tasarımla tasarım arasındaki bağıntı. Ama doğal bilinç o bağlantıyı, dışsal bağlantıyı mantık olarak görüyor, mantıklı olarak görüyor. Yani devlet onun için baskıcı. Dolayısıyla genel olarak bu geçerli olduğu için her özel devlet de baskıcıdır. Ve bu mantıksal görünüyor.
Bir şey yani o zaman vardı. Buna mantıksal bağıntı denebilir mi?
O kendisi öyle diyor. Doğal bilinç diyor.
Denesi ayrı bir şey.
Ha. Yani sen devlet özgürlüktür dediğin zaman ya ne mantıksızsın
orada
sen?
Orada iki tane problem var. Bir kavramında yani kavramı yalınlığında alınır. Aralığında alınır. İki, zorunluluk ilişkisi kurulur. Yani kavram zaten arı olarak alındığında o kendi ilişkisini zorunlu olarak koyuyor ortaya. Ve tasarım kirlenmiş, bozulmuş, deform edilmiş kavram ya da şey demek bir anlamda. Onlar yola çıkan ilişkiler de yani onunla, tasarımla ilişkilenebilen her şeyde tasarım oluyor. Kaçınılmaz olarak.
Yalnız ben şurada bir şey söyleyeceğim. Mesela senin yaptığın bu açıklama henüz kavram kavramının gerçek ilişkileri kurulmadan yapıldığı için senin biraz önce açıkladığın bu böyle oluyor, o da bir tasarım oluyor, bir de o da bir yanılsama gibi dediğinle aynı şey. Çünkü yani amaç kavram kavramının gerçek ilişkilerini ortaya koymak. Yani mantık biliminde yaptığımız kavramın gerçek ilişkisini koymak.
İşte o zaman.
Yani kavramlar demiyorum. Kavram kavramından bahsediyorum. Kavram kavramıyla mantık kavramını tamamen ilişkisiz olarak düşün. Başka ilişkilerinden soyutladığını düşün. İkisini ayrı ayrı yere koy. Bunların ikisinin arasındaki gerçek bağlantıyı usumuza tanıtlattığımız anda biz mantık biliminin o sürecini tamamlamış olacağız.
Sistemli bir şekilde düşünebilir.
Evet. Yani dolayısıyla hani herkes mantıklı mı düşünürü sordu ya, hani herkeste var bir şey ama o mantık
herkesin
mıdır
mantık
falan. Evet, yani o bir şekilde nasıl demokrasi kavramının açılması söz konusuysa, hani gerçek demokrasiye ulaşmak ancak hani saltık demokrasiyle bir yani çakışan bir olgu veya fenomen
o durumda
gerçekleşirse mantık bilimi de usla veya düşünce yapısıyla
ama Cengiz o aralığı çakışacak. Çünkü senin söylediğin tamamen şey, bağıntısız bir kavram. Kavram sadece. Ama Cengiz diyor ki, mesela devlet kavramını ben yasayla
ama kavram kavramı
ilişkilendiremezsen
gerçek ilişki dediğim şey o. Gerçek ilişki kavramın kavrama ulaşana kadar olan, evet süreci, ben onu yalın alıyorum, o kavramı gerçek, yani varlık kavramından alıp, yani varlıktan alıp kavrama kadar geldiğimiz anda, yani kavramı noktaladığımız veya saltığı noktaladığımız anda zaten iş bitmiş oluyor. O zaman o us, o mantık biliminin farkında yani mantıkla...
Gerçek ilişkinin gerçek ilişki olduğunu
kim söylüyor? Us. Us. Yani bu bilinç söylüyor. Yani bunu soran bilinç, onu... Bunu soran bilinç söylemiyor onu. Sadece onu anlayan us bunu onaylıyor. soruyorsa o onu onaylamamış.
Kişi var, son kişi ayrı anlıyor.
Gerçek ilişki, gerçek bağlantı.
Yani gerçek ilişki.
Yargıcı kim olacak?
Gerçek ilişki sözü şeye etmiyor, bir tanıtlama yapmıyor yani. Yapmıyor. Gerçek çünkü gerçek evet. ilişkinin gerçek ilişki olduğunu söyleyen kim veya
benim kimler?
O konuda bir Ahmet,
bir tanıtlama yok.
O yani. Konuda bir güvence yok. Yani bir insana örneğin varlık ve yokluğun karşılıklar olduğunu sen söylediğin zaman ya da bir yerde okuduğu zaman o insanın onu kabul etme garantisi yok. Etmeyebilir, anlamayabiliyor. Yani evet. uzay ve zamanın karşılıklar o gerçek bağıntı uzay ve zamanın bağıntısı. Öyle diyebiliriz. Çünkü bunlar birler. Bağıntı şeydir. Kavramlar arasındaki bağıntı birlik. Yani kavramlar o bağıntının üzerine düşünürseniz kavramı kavrama iple bağlamak olanaksız. Orada bağıntı yan yana durması demek de değil. Çünkü kavramlar uzayda durmuyorlar. Kavram bağıntısı olsa olsa birlik olabilir. Ve öyle düşünürsek bütün usun kendi, yani usun kapsadığı her kavramın birliği ortaya çıkıyor.
Onu yapacak hiçbir
şey. Yani hepsi us aslına bakarsak. Çünkü her kavram kendi içinde şey gibi, bir atomun bütün evreni yansıtması gibi. Her kavram kendi içinde potansiyel olarak bütün usu taşıyor. Yani eğer izleyebiliyorsak şu. Mantık biliminin açınımı bir tür ilerleme değil mi? Bizim en azından şeyde kitap sayfalarına bakarsak lineer bir ilerleme gibi görünüyor. Ama böyle değil. Yani
aslında o, bir gerileme. Biz de
gerileme ve ilerleme. Yani. Sadece gerileme demek de doğru değil. Çünkü ilerlerken belirli bir aşamaya geldiğimiz zaman örneğin Dasein'e geldik ya da kendi için varlığa geldik. Bu geldiğimiz nokta önceki momentleri kapsıyor ve onlarla bir. Kapsamak demek, bağıntı demek, sadece orada kendi için varlık kavramında örneğin yapılan şey, önceki momentleri negatife çevirmek ya da önceki basamakları negatife çevirmek, yok etmek değil. Olumsuzlamak. Yani bir ülkenin tarihi de aynı şeyi yapıyor. Bugünün tarihi bütün bir geçmiş süreci kendi içinde moment olarak ya da negatif olarak taşıyor. Yani bu o yüzden şey burada her şeyi taşıyor demek değil bu. Bazı şeyler olmasa da geçmişte o süreç tamamlanacak. Yani o açıdan bu tarihin ve mantığın içerikleri ya da tarihsel aşamaların ve mantıksal aşamaların içerikleri arasında belli bir şey var. Farklılık ya da ayrılık var. Ama daha basit olarak da yalın olarak mantıksal olarak gelinen her aşama geçmiş aşamayı potansiyel olarak moment olarak kapsıyor. İleri aşamayı da moment olarak kapsıyor. Ama bir geçmişe yayılan basamakla, geçmiş basamaklar bilincimizin önünden de geçtikleri için onlara belirtik diyeceğiz. Gelecekte ya da mantığın o aşamasının ilerisinde yatan aşamalar onlar da örtük olarak bulunuyorlar. Yani kendi için varlık kavramına geldiğimiz zaman mantıkta henüz öz kavramı yok ortada.
Gizli olarak var.
Gizli olarak var. Dasein ya da geçmiş gerideki kavramlar onlar varlar ama artık onlar momente indirgenmiş ya da örtülmüş olarak varlar. Ve böyle bir mantık.
O zaman şimdi çok geniş bir sistem içinde olduğuna göre Hegel'in mantık öğretisi herhangi bir yerinde bir kancayı atsa, kancayı attığım herhangi bir nokta en sonunu örtük evet. olarak içerecek, evet. potansiyel olarak içerecek, evet. en başını da dolayısıyla moment olarak içerecek. Güzel. Yani ben sistemin neresinden istersem bu bağlantı içinde
başlayabilir.
Yani o zaman bu bütün olarak her şey birbiriyle ilişkili olduğuna göre o zaman sistemin başı sonu da olmayabilir.
Şimdi
biz anlayalım burada, diye adam bunun başının sonunu
burada
koyuyor.
Burada şunu ekleyeceğiz.
Son lafım doğru mu?
Ona geleceğim. Böyle sadece şey değil, bizi anlayalım diye böyle koyuyor diyemeyeceğiz. Öyle benim böyle var. Şöyle bir eklenti var söylediklerine. Her noktadan kancayı atabiliriz. Her noktadan girebiliriz demek. Her noktadan başlarız dediğimiz zaman Hegel'in kendisi o küçük mantıkta şunu söylüyor. öz saltıkla başlayabiliriz ya da kavramla başlayabiliriz. Tamam, başlayalım diyor. Ama kavramla başladığınız zaman kavramın diyor öz ve varlığın birliği olduğunu çıkarsınız. O zaman kavramla başlamış olmayacağız ki diyor. Yani Dasein'le başla, tamam belli varlıkla başla. Ama belli varlıkla başladığın zaman onu açtığında onun şeyini göreceksin. Oluştan geldiğini, varlık ve yokluğu içerdiğini göreceksin ve ona döneceksin. O zaman yine belli varlıkta başlamış olmayacaksın diyor. Yani
başlamak kavramı
sadece vardır. Formel bir konu değil. Mantık biliminin varlıkla başlaması özel bir nokta ve onu girmek ayrı bir şey. Yani biz şu anda özden girebiliriz. Çünkü içerikli bir tanışıklığımız var ve ama başlangıcı eğer başlangıcı yoklukla yapsaydık, örneğin varlık yerine yoklukla yapsaydık, ya birimiz mutlaka diyecekti, ya bu yokluk yok mu? Yani var değil mi? Dediğimiz zaman yokluğun varlığı içerdiğini görecektik ve dolayısıyla varlığa itilecektik. Yoklukla başlamamış olacaktık. Bu şeyle, yöntemle ilgili ya da kavramın demin dediği şey. Ama sanırım oldukça anlaşılır bir şekilde çözülmüş bu problem. Yani mantığa nereden başlayacağız? Bu büyük mantığın ilk bilim nereden başlamalıdır? O sitede de olan yazı onunla ilgili ve çok öğretici ve çok güzel. Yani bu bilim neyle başlamalıdır? Varlık alanında kapsanıyor ama yine de şey.
Burada mantık düşünceyi şekillendiriyor diyebilir miyiz? Terbiye ediyor, şekillendiriyor olabilir mi mantık?
Düşüncenin şekillenmesi.
Yani düşünceyi doğru şekle getiriyor mantık.
Doğru bağıntılara getiriyor.
Efendim?
Bağıntılarını düzenliyor.
Koyuyor, bağıntılarını koyuyor. Doğru bağıntıları koyuyor. Bunu mantık yapıyor.
Evet.
Düşünce var. Evet. Mantık düşünceyi,
kavramları,
bağıntıları, ilişkileri hepsini mantık koyuyor. Onu da bilir.
Mantık bilimi, düşüncelerin nesnel bağıntılarının sunuluşu.
Doğru mu anlıyorsun?
Doğru mu?
Yani mantık sanki hani şu ifade bana, hani mantık hani dışarıda bir şey evet. Ve ona böyle bir hükmeden bir şey gibi
Öyle sen, öyle diyorum zaten.
Peki o mantık dışarıdan hükmeden bir şey olsaydı, sen onu tam olarak alma imkanına sahip olabilir miydin?
Dışarıda anlatım öyle değil. Üstünde. Ona hükmeden gidiyor. Yani
üstünde yerde olsa yani, da, yani üstünde
değil.
Olsa, o üstünde olanı senin...
Başka çare yok ama.
Kendi kendine düzenleyemez mi?
Kendisi zaten o olamaz mı?
Yok.
Yani ben varlığı düşünüyorum. Varlığı bağıntılayacağım.
Orada mantık aletini kullanıyorsun o zaman.
Neyle kullanıyorsun onu?
Bir şeyle kullanıyorsun.
Düşüncenle kullanıyorsun. Ben düşünce ve mantık değil.
Şimdi burada, aslında burada da var. Alet, yani evet. Araç... kavramın ya da yani yöntem daha doğrusu bu yöntem düşüncenin kendi deviminden ya da kavramın kendi deviminden başka bir şey değil diyor yani dışsal değil
ama düşüncenin saçmaladığı doğru
onu açıklayabiliyoruz yani devlet baskıcılıktır diyen bakış açısı neden onu diyor çünkü orada
gerçek bağlantı kurulmamış çünkü.
Yani insan bilinci çok plastik ya da uz
güzel
o bağıntılanma açısından her şeye açık. Yani insanlar şu taşın tanrı olduğunu düşünebiliyor.
Tabii tapıyor bir
evet. Ya da faşizmin iyi olduğunu düşünebiliyor. Cinayetin iyi olduğunu, milyonları yok etmenin iyi olduğunu
son günlerde bütün bu dediklerinize katılmaya başladım.
Doğru.
Yani insanlık umutsuzluk yaratacak bir düzensizlik içinde mantık ussal açıdan. Doğru. Yani şu an ama bu düzensizliği fark etmek, onun düzenli olması olanağını dikkate almaktan kaynaklanıyor. Yani
kaos yanında mantık
geçerli. Kaos dediğin anda, kaos aslında kaos şu anlamda geçerli. Kaos.
Yani kaotik ortam insan beyninde bile var. Var da var. Hatta belki de öncelikli orada var.
Evet.
Büyüklüğü oradan geliyor.
Çünkü kaos o da bağıntıdan başka bir şey değil. Yani kaos.
Bağıntının olmaması.
Kötü
bağıntı. Evet.
Şimdi kaos kozmosla bir. Kaos ve kozmos bir. Bunu düşünelim. Bu eğer yani diyalektiği uygulama burada şey yapabilir. Bu problemi çözebilir. Kaos analitik düşüncede kozmosdan ayrı değil mi? Kaos kozmosun tersi. Kaos olasılığı anlatıyor mu?
Evet.
Olasılık, kaos teorisini, kaos teorisini savunanlar indeterministler ve bunlar olasılık mantığına bağlılar. Olasılık mantığı, bakın ona bile mantık diyorlar. Efendim? İndeterminizm, belirlenimsizcilik ya da belirsizcilik, yani olayların nedenleri yok ya da bir neden başka çeşit çeşit etkilere götürebilir falan diyorlar. Ve burada kozmos ve kaosun birliği şu: kozmos sadece ve sadece o determinizmi algılamayan ya da kavramayan bilincin düşüncesi. Şimdi şöyle diyeceğim, kaosu, determini, belirlenimsizciliği ya da belirsizciliği ya da olasılıkçılığı, bunları birbirine bağlarsak, bağladık mı? Bunları ayıramayız. Yani bir kaos kuramı var ama deterministik diyemeyiz. Kaosun indeterminist olması gerekir. Kaosun olasılıkçı olması gerekir. Tamam. Kaosun nedenselliği tanımaması gerekir. Yani determinizm, nedenselliğin, bunlar aynı kavramı anlatan değişik popüler kavramlar. Evet. Yani insanlar sanabilirler, kaos teorisi indeterminizmden ayrı bir şey. Hayır, yani bu ikisi bir ve aynı şeyin sadece değişik tasarımlarla anlatımı ve dilden seçilen bir takım rastgele sözcüklerle, başka sözcükler de çıkabilir. Yani postmodernlerin de şeyleri
var. Peki ama hemen şey onunla beraber, yani biz o kaotik ortam beyinde bile var, hatta orada başlıyor derken başka bir şeyi de kabul ediyoruz. Aynı zamanda bir de order kavramı var, düzen. Bir de bir düzen de var.
Düzen dediği kozmos.
Şimdi hiçbir rasyonalist, hiçbir ulusalcı beyinde, düşüncede, bilinçte, tin alanında genel olarak kaos var diyemez. Demez. Çünkü rasyonalist nedensellik kavramını silmiyor. Yani onu silenler görgücüler. David Hume'un açıklamasına göre onu siliyorlar. Dolayısıyla yani kaos vardır demek, bunları bağlarsak kolay çözeceğiz. Bağlayamasak hiçbir zaman çözemeyiz. Yani kaos determinizmi siliyor. Tinsel anlamda da ya da mantıksal ya da kavramsal anlamda da. Yani şöyle düşünürsek, her şey kavramdır, her şey ustur diye düşünürsek, bağıntısız, deterministik olmayan hiçbir şey yoktur diye de düşünmüş oluruz. Yani o zaman kaos, indeterminizm, belirlenimsizcilik falan bunlar sadece ve sadece şey olacak, görünüşte olacak.
Zaten kaotik yapıların da aslında belirli düzenler taşıdığı fraktallerle ispatlandı. Evet. Yani en kaotik dediğiniz şeyde bile belirli bir düzen olduğu ortaya çıktı.
Evet. O kaotik sadece şey, insan anlamasını ya da gözleminin yetersizliğinden geliyor. Yani diyorduk ki bu odadaki gaz moleküllerinin, atomlarının devinleri rastgele gibi görünüyor. Rastgele. Yani böyle bir şey olanaksız, çünkü rastgele şeyi çiğner, doğa yasasını çiğner, nedenselliği çiğner. Ama biz her molekülün hangi anda, nerede, hangi momentumla, hangi yönde, hangi pozisyonda olduğunu ölçemeyiz ki teorik olarak ölçülebilir. Ölçebilir çünkü.
Ama hepsi en ufak seyredecekler
ve yasa
altında duruyor. Sonuçta fark eden bir şey yok. Belli yasaya evet. Tabi.
O zaman biz kendimiz o bağlantıları iyi kuralım. Yani kaos dediğimiz zaman bu indeterminizmle ve nedenselliğin çiğnenmesiyle ya da reddedilmesiyle bağlanan bir tasarım. Yani düşüncede kaos demek bazı şeyleri düşünüyoruz ve nedensiz olarak düşünüyoruz demek. Bu olanaksız. Ve
daha önce nedenlerini
psikanalizde de konuşacağız. Düşlerdeki o tamamen irrasyonel, kopuk, delice görünen içerik bile belirli nedenlerin güdümü altında.
Hepsinin, yani, hepsinin mantıklı bir açıklaması var.
Kaos yok, indeterminizmde
yok.
Yok.
Bu rasyonalizmin bakış açısı.
Şey yani birbirinin
az önce Spinoza'yı konuştuk. Bu konuyu konuştuk.
Evet. Yani, her şeyin bir düzeni var, bir nedenselliği var o zaman. Değil mi?
Kesinlikle.
O zaman özgürlük yok.
Özgürlük o nedenselliği...
Doğa alanında değil ama değil mi?
Evet. Özgürlük. Biraz önce konuştuğumuzu sildik galiba. Kayıtlarda duruyor. Oradan dinleyeceksiniz. Evet. Özgürlük ne dedik? Belirlenimin özsel olması ya da bir şeyin, yani insanın kendi belirlenimine göre davranması. Özgürlük ussal davranma anlamına geliyor insan ya da tinsellik alanında. Yani dedik ki ben bir dürtü tarafından denetleniyorsam, onun güdümünde davranıyorsam değilim. Özgür değilim. Evet. Özgür olmam için o dürtüyü çözmem gerekir. Bilinçaltının beni yönlendirmesini, manipüle etmesini çözmem gerekir. Ve onu yaptığım zaman orada determinizmi yine korumuş oluyorum. Yani istencimin belirlenimi eğer duyuncumdan geliyorsa özgürüm. Eğer istencimin belirlenimi dürtüden geliyorsa, bilinçaltından geliyorsa o zaman köleyim. Yani özgürlük determinizmin ta kendisi. Ama özsel determinizm ya da iç determinizm. Çünkü eğer determinizm ya da nedensellik olmazsa ya da belirleme olmazsa orada istenç de şey. Soyut genel istenç durumunda durur. Hindu'nun istencine benzer. Ki Hindu bile belirliyor istencine ama negatif belirlemeyi seçiyor. Yani hiçbir şey istememeyi seçiyor. Onda bile duyunç yani bir de istençte dedik deterministik faktör duyunç ya da dürtü. İşte D olsun diye dürtüyü seçiyoruz. Bilinçaltı da diyebiliriz. Yani Hindu dürtülerinin onu köleleştirdiğini bildiği için onu yenmek için yani özgür olmak için orada diyor ki ben hiçbir şey istemezsem dürtü de şey yapar. Beni teslim almaktan, eline geçirmekten uzaklaşmış olur. Yani dürtümü yenmiş olur. O bile, o da determinizm. Hindu'nun Nirvana'ya ulaşması da aynı zamanda şey, negatif bir özgürlük olarak gördüğünüz bir şey ama determinizmi içeren bir şey ya da nedenselliği içeren bir şey. Çünkü Hindu'nun duyuncu her duyunç gibi iyi olanı istiyor ve orada söz konusu olan iyi özgürlük. Aynı zamanda o şekilde tanrısallığı da kazanıyor çünkü kendine eksiksiz varlık olduğunu imgeliyor. Hiçbir şey istemeyen varlık, eksiksiz varlık Tanrı'dır falan. Bu Hindu'nun negatif mantığı ya da orada determinizm. Niye determinizmi silmeye çalışıyoruz özgürlükten? Özgürlük zorunluluğu kapsıyor dedik moment olarak. Yani özgürlük
buraya el işe yapmak için
bir belirlenim.
İçin, kendi için varlık ya da sonsuz kavramını ya İnci.
Evet, onu da kullanmak gerekiyor. Bu bazı noktalar şeyden, şu yeni kitap sayesinde daha kolay çözülecek. Yani burada mesela kendi için varlığı anladığımız zaman orada özgürlüğü daha yalnızız. Özgürlük kendiyle ilişkili olmak demek. Yani eğer beni belirleyen şey bensem özgürüm ama beni belirleyen şey başkasıysa o zaman özgürlüğüm ortadan kalkar. Kendi için varlıkta ilişki bir şeyin kendi kendisiyle ilişkisi. Aynı zamanda saltık yani felsefe açısından da aynı şeyi söylemiştik. Ya da Urs açısından,
Urs kendisi. Özgürlük determinizmi dışarıda bırakırsa onun tarafından belirlenmiş.
Acayip dağıldım yani.